Ayrımont sayfa 103. Memorandum Anders de la Motte. 12. bölüm. Sarhoş dikkatle kapıyı açtı. Nöbetçi koridorun diğer yanında, asansörün bulunduğu taraftaki resepsiyon masasının etrafında dolanıyordu. Hemşirelerden birine bir şey söyleyip onu güldürdü. Gri yeşil üniforma, kafada Securitas beresi, telsiz cop, kemerde kelepçeler. Muhtemelen Sarhoş'u korumak için oradaydı ama eğer öyleyse neden, kimden? Sarhoş buruşmuş notu yeniden açıp yeni mesajı okudu. Burada güvende değilsin. Önceki mesajda olduğu gibi bunu da yazdığını hatırlamıyordu. Son birkaç gün bulanıktı, bilinci bir açılıp bir kapanıyordu. Tuvalete gitmek için yataktan kalktığına ve birisinin ona iğne yaptığına dair muğlak hatıraları vardı. Ama gerisi oldukça sisliydi. Karla kaplı arabayı ve yılan dövmeli adamı rüyasında yine görmüştü. Adamın korkusunu hissetmiş, sesini duymuş ve kurşun ensesine saplanırken öldüğünü tekrar tekrar görmüştü. Ancak yeni bir detay, neler olduğunu anlamasına yardımcı olacak hiçbir şey yoktu. Ya da silahı tutan adamın arka koltuktaki şeytanın kim olduğunu hatırlatacak herhangi bir şey. O karanlık odasında oturan, anlaşmalar hakkında bir şeyler fısıldayan ve tütün kokan adamla aynı kişi miydi? Acaba bunlar gerçekten olmuş muydu? Yoksa migrenin sebep olduğu bir halüsinasyon muydu? İkincisi Sarhoş'a daha yakın geliyordu ama emin olamıyordu. Burada olamazdı. Yeniden elindeki nota baktı. Migren atağı tuhaf bir şekilde ona yardımcı oluyordu sanki. Daha iyi hissediyordu. Zihni önceki günlere göre daha berraktı. Askıyı çıkarmış ve sol kolunu kurtarmıştı. Omzu hala acıyordu ama kullanılabilir durumdaydı. Ancak sağ bacağı kendi keyfine göre hareket ediyordu. Ayrıca sağ koluna da tamamen güvenemiyordu. Ama en azından birisinin yatağın yanına bıraktığı alüminyum bir koltuk değneğiyle hareket edebiliyordu. Uzun dar gardırobu açıp içinde bulduğu giysileri aldı. Kotu yıkanmıştı, kazadan iz yoktu. Çorapları ve botları için de aynı şey geçerliydi. Gömleği ya da ceketi ortalıkta yoktu. İlk yardım ekibinin onları kesmek zorunda kaldığını tahmin etti. O halde beyaz hastane önlüğüyle idare etmek durumundaydı. Kaçak bir hasta gibi görünmemek için önlüğü pantolonunun içine soktu. Anahtarları ve cüzdanı üstteki küçük raftaydı ama polis kimliği yoktu. Muhtemelen meslektaşlarından biri kimliğe göz kulak oluyordu. Belki de Berk. Bu aklına yatmıştı. Cep telefonunu da bulamadı ki bu onu kayıp polis kimliğinden çok daha fazla endişelendirdi. Bütün bağlantıları hatırlamasına yardımcı olacak tüm bilgiler telefonunda kayıtlıydı. Telefonu Molnar'a sormalıydı. Eve dönüp kapıyı ardından iyice kilitlediğinden emin olduktan sonra onu arayacaktı. Sarhoş asansörün kata geldiğini duydu ve yeniden koridora baktı. Asansörden koyu renk takım elbiseli iki adam çıktı, biri nöbetçiyle konuşmaya başladı. Asık suratlardı, ikisi de hiç tanıdık değildi ama Sarhoş yine de kendisinden bahsettiklerini düşündü. Yanılmamıştı, nöbetçi onun kapısını işaret etti. Sarhoş nabzının hızlandığını hissetti. Adamların kim olduklarını, kim için çalıştıklarını ya da kendisinden ne istediklerini bilmiyordu ya da görüntülerinin neden kalbinin atışını hızlandırdığını. Emin olduğu son birkaç günü sefil pusunda görünebilen tek berrak şey sorularının cevaplarının harap haldeki beyninin bir köşesinde beklediğiydi. Neden buradaydı? Kazadan önceki saatlerde neler olmuştu? Neden giderek daha belirgin bir şekilde tehlikede olduğunu hissediyordu? Hem de tehlike çok yakındı. Ben sır toplarım. Soru şuydu, kimin sırlarını? Takım elbiseli adamlar doğrudan onun kapısına doğru yürümeye başladılar. Nöbetçi de arkalarındaydı. Sarhoş derin bir nefes aldı. Nottaki mesaj doğruydu, buradan çıkması gerekiyordu hemen. Odaya göz gezdirdi ve pencereye baktı. Dışarıda bir yangın merdiveni vardı. Sarhoş bunu daha önce görmüştü. Dik, kar kaplı basamaklar ve donmuş trabzanlar altı kat aşağı iniyor ve dar bir geçide açılıyordu. Sarhoş seslerin koridorda giderek yaklaştığını duydu. Bir karar vermek zorundaydı. Yataktaki çarşaflardan birini kapıp camı açtı. Buz gibi soğuk gece havası yüzüne çarptı. Yaşadığı şoktan nefesi kesildi. Hızla aşağıdaki karanlığa baktı. Başarması olası mıydı? Olmalı mıydı? Kapı hızla açıldı ve takım elbiseli iki adam hemen arkalarında nöbetçiyle odaya daldı. Etrafa bakındılar, boş yatağı ve sonra da ardına kadar açık pencereyi gördüler. Kahretsin diye bağırdı kısa boylu olan, kaçmış. Adam pencereye doğru koşup başını uzattı, aşağıda beyaz bir şeyin karanlığın içinde dalgalandığını görebiliyordu. Yangın merdiveni diye seslendi omzun üzerinden, ben buradan gidiyorum, avluda yolunu kes. Nöbetçi de diğer adam arkalarını dönüp asansöre koşarken pencereden bakan adam ayağını pervazdan uzattı ve dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra Sarac gardırobun dolabını dikkatle açıp güç bela dışarı çıktı. Bedeninin isyanı karşısında inledi. Değneği kaptı, sağ elinin parmaklarını plastik sapı tutmaları için zorladı, sonra da temkinli bir biçimde koridoru kolaçan etti. Resepsiyon masasındaki hemşire dışında koridor boştu. Kadın sırtını dönmüştü ve telefonda bir şeylerle meşgul gibiydi. Sarac sessizce dışarı sıvıştı ve koridorun ilerisindeki cam kapıya doğru ilerledi. Kapının üstünde el yazısıyla yazılmış "Koğuş geçici olarak kapatılmıştır" notu asılıydı. Sarac kapıyı yokladı, kilitlenmemişti. Muhtemelen acil durum çıkışları için açık bırakılmıştı. İsveç iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları için Tanrı'ya şükürler olsun. Sarac aceleyle içeri girip dar bir geçitte topallayarak bir başka kapıya ulaştı. Bir sonraki koğuş onunkine benziyordu. Tek fark tüm ışıkların kapalı olmasıydı. Koridordaki tek ışık ya pencereden sızıyor ya da acil çıkış işaretlerinden yansıyordu. Ayrıca burası tamamen sessizdi. Konuşma sesi, çalan telefonlar, vızıldayan makineler, öten alarmlar yoktu. Sadece koyu bir sessizlik vardı ki bu birkaç saniye sonra bir ambulans sireni tarafından bozuldu. Sarac'ın acele etmesi gerekiyordu. Artık adamlar yangın merdivenindeki çarşafı bulmuş ve kandırıldıklarını anlamış olmalıydılar. Sarac elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde bedenini de ayak uydurmaya zorlayarak asansörlere doğru topalladı. Daha şimdiden sırtından terler akıyordu. Düz bir biçimde yürümek kadar kolay bir şeyin birden bu kadar zorlaşması şaşılacak şeydi. Birkaç metre uzaktaydı ki asansörlerden biri harekete geçti. Duvardaki yukarı oku yandı ve kapılar arasında dar bir ışık şeridi belirdi. Biri asansörden çıkmak üzereydi. Sarac'ın orada ne yaptığını sorgulayacak, ona muhtemelen cevap veremeyeceği sorular soracak birisi olmalıydı. Sarac etrafa bakındı. Hemşirelerin küçük resepsiyon masasını görüp onun ardına saklandı. Koltuk değneğini daha yakınına alıp bedeninin isyanını duymazdan geldi. Koridorun zemininde yalnızca birkaç adım ötesinde asansörün kapılarının açılmasıyla birlikte büyüyen dikdörtgen bir ışık oluştu. Işık huzmesinin ortasında bir adamın karanlık silüeti vardı. Sarac nefesini tutup bekledi. Adam asansörden çıkıp sanki yönünü bulmak için bakınıyormuş gibi birkaç saniye bekledi. Gölgesi asansör ışığının dikdörtgeninin çoğunu kapatıyor, adamı kocaman gösteriyordu. Sarac bir acı hissetti ve nabzı tavan yaptı. Resepsiyon masasına yaslandı. Bedeni ağrıyor, başı uğulduyordu. Bir anı gözlerinin önünden geçti ama daha o yakalayamadan kayboldu. Yanıp sönen mavi ışıklar, bir tünel duvarında oynayan gölgeler. Adam ilerleyip önünden geçerken Sarac onun ayak seslerini işitti. Göz ucuyla baktığında yeşil bir ameliyat önlüğü ve geniş bir omuz gördü. Adamın kafasının çoğu küçük bir yeşil başlık ve solunum maskesiyle gizlenmişti. Sarac dikkatlice koridora doğru uzanıp baktı ve adamın kendi koğuşuna açılan kapıya doğru uzaklaşmasını izledi. Kısa yol kullanan bir doktor. Bunda tuhaf bir şey yoktu. Ama önlüğü sanki üstüne uymuyormuş gibi sırtını sıkıca sarmıştı. Kolları ve bacakları da oldukça kısaydı. Bu gölgeler ve yetersiz ışığın yarattığı bir göz yanılsaması olabilirdi. Ama bir doktor koğuşu ziyaret ederken siyah bot giyer miydi? Adam tanıdık geliyordu. Akıcı, ölçülü hareketleri, yürüyüşünün ürkünçlüğü. Saraç birden emin oldu. Takım elbiseli adamlar gibi bu adam da onun peşindeydi ama neden? Kimdi o? Anı geri dönmüştü. Sesler, belirsiz gölgeler, görüşünün hemen ucunda koyu bir silüet. Saraç farkında olmadan yutkundu. Beklediğinden daha gürültülü bir ses çıktı. Sanki gırtlağı boğazını ele geçirmiş gibiydi. Adam hemen kapının önünde durdu. Başını Saraç'ın olduğu yöne doğru hafifçe çevirdi ve kulak kesilir gibi oldu. Saraç derhal kafasını geri çekti. Resepsiyon masasına yapışıp karanlığa karışmaya çalıştı. Nefesini tutabilmek için üst dudağını ısırdı. Sessizlik. Oksijen eksikliği Saraç'ı bayıltmak üzereydi. Kalbi kulaklarında atıyordu. Bunların arasında aniden sesler duymaya başladı. Sırların benim. Bu kahrolası karmaşayı düzelt. Şeytanın ta kendisi. Plastik zeminde bir ayakkabı gıcırdadı derken Saraç koridorun öte yanındaki kapının açıldığını duydu. "13. bölüm. Atıf elbette telefon açabilirdi, bir buluşma ayarlayabilirdi, eski dostlar gibi oturup konuşabilirlerdi. Ancak sürpriz unsuru her zaman daha iyiydi, özellikle de gerçeğin peşindeyken. Tabii gerçeği bulmak mümkünse. İşin aslı gerçeği bildiğini sanan pek çok insanla tanışmıştı. Ama bıçak kemiğe dayandığında ve ne tür ikna yöntemleri kullanılırsa kullanılsın hepsini söyleyebildiği öznel bir yorumdu. Gerçek, nesnel gerçek ulaşılmaz bir halde duruyordu. En iyi ihtimalle ona olabildiğince yaklaşmaya çalışıyordunuz. Ebu Hamza her zamanki köşesinde oturmuş gazete okuyordu. Kepçe kulaklı tıknaz bir adam birkaç masa ötede cep telefonunu kurcalıyordu. Ancak Atıf'ı görür görmez ayağa kalkıp yolunu kesti. ''Ne istiyorsun?'' diye homurdandı. Adam Atıf'tan bir kafa boyu kısaydı, 1.70 civarıydı ama daha iri görünmek için elinden geldiğince bedenini şişiriyordu. Adam başını eğip kalın ensesini gerdi. Atıf'ın bir şey demesini, geri çekilmesini ya da ona saldırmak için bir sebep vermesini bekledi. Ama Atıf bu oyunları yüzlerce defa oynamıştı. Bir şey söylemek ya da yapmak yerine adamı görmezden gelip Ebu Hamza'ya doğru ilerlemeyi sürdürdü. Fedai'nin gözleri seyirdi. Atıf ne yapacağına karar vermeye çalışan adamın kafasındaki çarkların dönüşünü duyuyordu neredeyse. ''Senin uçağın yok muydu dostum?'' diye sordu boğuk bir sesle Ebu Hamza gazetesini indirip. Kıpkırmızı kesilen yüzüyle belinde bir şeyler aranan Fedai'ye bakıp başını iki yana salladı. Atıf Ebu Hamza'nın masasına gelip bir sandalye çekti ve oturdu. ''Eskiden korumaya ihtiyacın yoktu.'' dedi. Ebu Hamza omuz silkti. ''Devir değişti. İnsan kime güveneceğini bilemiyor.'' Bir an durup Atıf'a uzun uzun baktı. ''Pekala, senin için ne yapabilirim dostum? Herhalde bu bir nezaket ziyareti değildir.'' Yanus dedi Atıf. Yanus'un kardeşimin ölümüyle ilgisi ne? Ebu Hamza maskesini korumak için elinden geleni yaptı ve bunda neredeyse başarılı da oldu. Kumar masalarında geçen 40 sene ona iyi bir poker yüzü kazandırmıştı. Dudağının kenarındaki bıyığını kıpırdatan ufacık bir seyirti hepsi buydu. Gazetesini katlayıp yavaşça etrafa bakındı. ''Canım Atıf'' dedi sonra sanki söyleyeceği sözler acıymış gibi yüzünü ekşiterek. ''O konu hakkında konuşmak istiyorsun. Özellikle bazı ciddi önlemler almalıyım. Anlatabiliyor muyum?'' ''Dinleme cihazı mı taktığımı sanıyorsun?''
''Öyle demedim'' dedi Ebu Hamza. ''Ama 7 sene sonra aniden ortaya çıkıyorsun ve sorular sormaya başlıyorsun. Son derece ciddi, kesinlikle bilmemen gereken şeyler hakkında sorular hem de. Ayrıca bildiğin gibi hakkında epey bir dedikodu dönüyor. Bazıları sadakatinin...''
Ebu Hamza eliyle sanki doğru kelimeyi arıyormuş gibi bir hareket yaptı.
''Şüpheli olduğunu söylüyor.''
Atıf kıpırtısızdı. Eğer birisi onunla 7-8 sene önce aynı şekilde konuşsaydı... Ama bu çeşit düşünme tarzı tamamen faraziydi. O zamanlar kimse onunla böyle konuşmazdı. Ebu Hamza bile...
Atıf dikilip ceketini çıkardı. Güzel, devam et. Hamza bir iki saniye ona bakmaya devam etti. Sonra korumasına döndü. Eldar, lütfen misafirimizi ara ve kibarca yap dedi. Koruma bu işi oldukça ciddiye aldı. Bütün cepleri kontrol etti. Atıf'ın tişörtünün iç kısmına baktı. Pantolon paçalarını bile kaldırdı. Tüm bu arama sırasında da bir göz göze gelme yarışmasında şansını denedi. Atıf'a öfkeyle baktı ve ondan bir tepki almak istedi. Bir şey söylesin ya da yapsın ki o da kendisine patronunu affettirecek fırsatı yakalasın istiyordu. Ama Atıf hiç oralı olmadı. Ona evdeki yatak odasında kendisine bakan küçük kertenkelelerden biriymiş gibi davrandı. Dikkatini hak etmeyen küçük bir sürüngendi. Temizliği omurdandı nihayet koruma. Teşekkürler Eldar dedi Ebu Hamza, bize birer kahve getirebilir misin? Koruma Atıf'a son bir bakış attıktan sonra ağır ağır uzaklaştı. Ebu Hamza yine başıyla Atıf'a oturmasını işaret etti, sonra masaya doğru eğildi. Evine dönmeliydin dostum, senin durumundaki akıllı bir adam öyle yapardı. Atıf omuzlarını silkti, yaşlı adam haklıydı ama o akıllı değildi, neyse oydu. Benden istediğin az buz şey değil diye devam etti Ebu Hamza. Atıf cevap vermedi. Ama arkadaşlık hatırına ve kardeşinin ölümüne duyduğum saygıdan sana elimden geldiğince yardımcı olurum. Ama bilsen iyi olur, bu çeşit bir bilginin bedeli olur. Atıf kafasıyla onaylamaya yorulabilecek küçük bir işaret yaptı. Güzel, o halde sadede geleyim. Ebu Hamza derin bir iç çekti ve devam etmeden önce düşünür gibi oldu. Son bir iki yılda ben ve iş yaptığım adamlar giderek büyüyen bir sorun yaşıyoruz. Sanki güvendiğimiz hemen dibimizde olan birisi aslında polis için çalışıyor. Bir köstebek. Atıf omzunu silkti. İlk defa mı oluyor sanki? Evet doğru diyorsun. Ebu Hamza bıyıklarına dokundu. Ama bu defaki farklı. Sıradan adi bir köstebek değil, üst düzeydeki birinden bahsediyoruz. Hepimizin tanıyıp güvendiği biri. Konumunu ve bildiklerini kullanıp bize zarar veren bir casus. Son derece ciddi bir zarar hem de. Ebu Hamza masaya daha da eğildi. Polis casusunu sıkı koruyor ve hiç acele etmiyor. Açığa çıkmasını ve mahkemede tanıklık etmek zorunda kalmasını hiç istemiyorlar. Bu yüzden raporlarında yalan söylüyorlar. İstihbaratlarının gerçek kaynağını gizleyip öyle güzel saklıyorlar ki kimseden şüphelenemiyoruz. Bir an durakladı. Elbette hepsi yasa dışı. İsveç yasaları casus kullanımını yasaklıyor. Dosyayla avukatlarımız ilgilendi ancak casusun kimliğini bilmediğimiz sürece bir şey ispatlayamayız. Yanus dedi Atıf. Ebu Hamza başıyla onayladı. Aşağı yukarı tüm bildiğimiz bu. Yanus kendini çok sıkı gizliyor. Gerçek kimliğini yalnızca birkaç kişi biliyor. Polisin içindeki kaynaklarımızın faydası olmadı. Çoğu ismini bile duymamış. Ebu Hamza kaşlarını çattı. Bu kanser bize çok paraya mal oldu. Polis baskınları yedik ama esas kaçırılan fırsatlara yanıyoruz. Endişe yayılıyor. Kimse iş yapmaya cesaret edemiyor. Eski dostlar bile birbirine güvenmez oldu. Yanus ismini duyan buz kesiliyor. Kimse herhangi bir şekilde onunla ilişkilendirilmek istemiyor. Bu ölümcül olur çünkü. Atıf bir süre düşündü. Adnan'ı polise Yanus mu ihbar etti diye sordu sonunda. Ebu Hamza işaret parmağının tersiyle bıyığına dokundu. Sence? Adnan ve çetesi gibi deneyimli adamların kaçarken kar maskelerini çıkarmayı unutmuş olmaları pek akla yatmıyor. Ayrıca olay örgüsü polisin anlatımına uymuyor. Evet ben de öyle düşündüm diye ekledi Atıf. Sivil polisin 10 dakika içinde olay yerine ağır silahlı acil müdahale timini getirebilmesi mümkün değil. Eldar elinde bir tepsiyle belirdi. Tepsiyi masaya Atıf ve Ebu Hamza'nın arasına koyup önceki yerine döndü. Yanus'un günahı büyük dedi Ebu Hamza. Kardeşinin trajik ölümünden de kötü şeyler. Bütün işimize tehdit oluşturuyor. Bu yüzden bulunması için epey bir kaynak ayırıyoruz. Hepimiz hemfikiriz. Her türlü yönteme izin var. Hiçbir ücret ya da fedakarlık çok değil. Ebu Hamza dikkatlice kahvesini yudumladı. Anlıyorum dedi Atıf. Ebu Hamza başını iki yana ağır ağır salladı. Hayır, korkarım anlamıyorsun. En azından tam olarak değil. Ama şimdi madem bunları biliyorsun ben de senden bir iyilik isteyeceğim. Nedir? aradan çekilmen, daha fazla soru sormaman ve her şeyden önce o ismi başka kimseye telaffuz etmemen.
Ebu Hamza durakladı, bir cevap bekliyor gibiydi ama Atıf sessiz sessiz oturmaya devam etti.
Bir çıkış yakaladık dedi Ebu Hamza kısık bir sesle. Sorunu kalıcı biçimde çözmeye yakınız. Ancak şu anda durum çok hassas, aşırı hassas. Kaybedecek çok şey var bu yüzden.
Küçük adam kafesiyle bir işaret yaptı. Gereksiz risk almıyorsunuz diye tamamladı Atıf.
Birbirimizi anladığımıza sevindim dostum.
Ebu Hamza başını salladı. Bu yüzden mi bana söylemedin cenazede?
Ebu Hamza omuz silkti. Başka şansım yoktu. Dediğim gibi Yanus'un aranması söz konusuysa hiçbir fedakarlık çok değil. Gerçek ne senin kaybını azaltır ne de Adnan'ı hayata döndürürdü. Ama yine de senden bir şey gizlemek zorunda kaldığım için üzgünüm.
Atıf düşünürken kahve kupasını elinde çevirdi. Yani şimdi benim Irak'a eve dönmemi mi istiyorsun diye sordu ve tüm bunları unutmamı, kardeşime ihanet eden ve onu bir tuzağa sürükleyen adamı unutmamı, onun ölümüne sebep olan adamı.
Büyük bir şey istediğimin farkındayım.
Ebu Hamza surat ekşitti.
Ama daha önce dediğim gibi bu çeşit bir bilginin bedeli var. Sana bilmek istediğin her şeyi anlattım. O ismi nerede duyduğunu bile sormadım. Şimdi ne yapacağın elbette sana kalmış.
Küçük adam masada Atıf'a doğru iyice eğilip neredeyse duyulamayacak bir sesle konuştu. Ama anlamalısın dostum. Seninki gibi bir geçmişe sahip bir adamın ortaya çıkıp bilmemesi gereken konular hakkında sorular sorması endişe yaratıyor. Gereksiz dikkat çekiyor. Böylesi bir adam risk teşkil eder. Ne yazık ki göze alamayacağımız bir risk.
10. ayrımın sonu. Sayfa 114.